Şiir Gemisi. O beyaz bir kuştu, uzun kanatlı. Ardında ışıktan bir iz bıraktı. Yel gibi dağları aştı bir atlı, arada bir engin deniz bıraktı. Uzaktan gelirken derin akisler, kapadı geçtiğim yolları sisler. Tutuştu içimde birikmiş hisler, gönlümü o kadar temiz bıraktı. O beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı. Yel gibi dağları aşan atlıydı. Hayaldi, hayalden bile tatlıydı. Ne ışık bıraktı, ne iz bıraktı. Orhan Seyfi Orhun'un O Beyaz Bir Kuştu şiiriyle başladık bugünkü yayınımıza sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Bede Yaman birlikte hazırlıyorlar şiir gemisini. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Bu hafta da sizlerle birlikte olacağım şiir gemisinin güvertesinde sizleri de bekliyoruz eğer hazırsanız. Evet, beş hececilerle başlamıştık. Bede Yaman her zamanki gibi yanı başımızda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Evet, geçen hafta Faruk Nafiz Çamlıbel ve Enis Behiç Kor Yürek'ten söz ettik. Onların hayatlarından ve şiirlerinden de örnekler vererek yaptık bunu. Bugün de sevgili dinleyenlerimiz yine beş hececilerden geçen hafta virgül koymuştuk. Devam edeceğimizi söylemiştik. Orhan Seyfi Orhon, Halit Fahri Ozan Soy ve Yusuf Ziya Ortaç'la devam etmek istiyoruz. Beş hececilerin çizmiş olduğu şiirdeki yola. Evet, Orhan Seyfi Orhan'ın bir şiiriyle başladık. Acaba onunla mı başlayacağız yoksa Halit Fahri Ozan Soy'u mu tercih edeceksiniz başlangıçta?
Öncelikle herkesi selamlıyorum. Orhan Seyfi Orhan'la devam edebiliriz diye düşünüyorum.
Tamam.
Zaten beş hececiler içerisinde Faruk Nafiz Çamlıbel'den sonra en çok Orhan Seyfi Orhan bilinir diyebiliriz. Orhan Seyfi Orhan'ın kendine has bir özelliği var. Beş hececiler içerisinde en çok şiiri bestelenen şair.
Evet,
Ecenin beş şair içerisinde.
Evet.
Faruk Nafiz Çamlıbel'in de birçok bestesi vardır.
Hı hı.
Ama Orhan Seyfi Orhon'un şiirlerinin 20'den fazlasının bestelendiğini biliyoruz.
Türk sanat müziği formunda değil mi?
Doğrudur.
Veda Buse'si onlardan birisi.
Doğrudur.
Değil mi? En meşhur olan hatta. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken Veda Buse'ni yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım akmayacaktın. Bilmeyen yoktur bunu.
Kesinlikle. Dillere pelesenk olmuş bir bestedir.
Hı hı.
Yusuf Nalkesen bestesi.
Hı hı.
Merhumu da buradan
rahmetle analım.
Rahmetle,
evet.
Minnetle analım.
Evet.
Büyük bestekarlarımız arasında. Orhan Seyfi Orhun'u konuşmaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta da beş hececilerden bahsederken aynı şeyi vurgulamak istemiştim. Beş hececilerin milli edebiyat dönemi içerisinde Ziya Gökalpler ve Mehmet Emin Yurdakullulardan sonra şiire kazandırdığı bir form vardı. O form ahenkle, estetikle şekillenmişti. Orhan Seyfi Orhon da hecenin beş şairinden biri olarak Türkçeyi çok güzel kullanmış, çok sade kullanmış.
Hı hı.
Özellikle olgunluk döneminde ve o estetik çıtayı arşa yükseltmiş bir şairdir diyebiliriz.
Şimdi bir konuşmamızda söylediğiniz tabir geldi aklıma. Özellikle olgunluk dönemi dediniz de hikmet dönemi mi yani?
Doğrudur.
Söyler misiniz onu, paylaşır mısınız? Çok hoş
bir ifade
var orada.
Behçet Necatigil'in şairin yaşadığı dönemlere ilişkin bir tespiti var.
Evet.
Bunu şiirin dönemleri olarak da adlandırabiliriz. Behçet Necatigil diyor ki, şiir üç burca ayrılır. Birincisi diyor, gurbet burcudur. İkincisi hasret burcudur. Üçüncüsü hikmet burcudur diyor. Gurbet burcunda şair yalnızdır ve kendi yalnızlığıyla yüzleşme peşindedir. Artık gurbettedir, sıla-i rahimden uzaktır. Dolayısıyla hasret çekmeye başlar. Hasret çekmeye başladığı anda da artık şairin şiiri hasret burcuna girmiştir ve şiirlerinde hasretin kokusu vardır. aşkın kokusu vardır, sevginin kokusu vardır. Bütün bunlar tamamlandıktan sonra, bütün bu tekamülden sonra, olgunlaşmadan sonra artık şairin şiiri Hikmet Burcu'ndadır der. Şiir hikmete ulaşmıştır der ve bir şair Hikmet Burcu içerisinde gerçek şair olmuştur der. Biz aynı şeyi Behçet Necati Gil'in bu benzetmesini Orhan Seyfi Orhun için de söyleyebiliriz. Hece'nin diğer beş şairi için de söyleyebiliriz. Ama bana sorarsanız bu tanımlamanın en çok yakıştığı iki şair Faruk Nafiz Çamlıbel ve Orhan Seyfi Orhun'dur diyebiliriz.
Çok güzel. Nasıl bir hayat sürmüş Orhan Seyfi Orhun?
Orhan Seyfi Orhun diğer beş Hececiler gibi bir İstanbul beyefendisi kendisi. İstanbul'da doğuyor 1800'lerin sonunda. 1970'lerde İstanbul'da vefat ediyor. 82 yıllık yaşamına birçok eser sığdırıyor. Az önce de bahsettiğim üzere 20'den fazla şiiri besteleniyor. Dillere pelesenk olan besteleri var. Az önce sizin de yürekten okuduğunuz Veda Buğsesi şiiri en çok bilinen şiirleri arasındadır. İstanbul Çengelköy Havuzbaşı Mektebi'nde ilk öğretimini tamamladıktan sonra Beylerbeyi Rüştiyesi'nden mezun oluyor. Önce Tıbbiye Mektebi'ne kaydoluyor Orhan Seyfi Orhun. Hayatının bir döneminde hekimliğe merak sarıyor. Hekim olmak istiyor. Fakat bir anestezi uygulaması sırasında fenalaşınca bu mesleği icra edemeyeceğini anlayıp yarıda bırakıyor. Sonra Orhan Seyfi Orhun'un gazetecilik macerası başlıyor. Öğretmenlik macerası başlıyor. Diğer dönemin şairleri gibi Orhan Seyfi Orhun da iyi bir eğitimcidir diyebiliriz. İyi bir öğretmendir. Çünkü o dönemde öyle bir etkileşim var ki o dönemin genç şairleri kendilerine örnek olarak aldıkları şairlerin hem eserlerinden etkileniyorlar, hem hayatlarından etkileniyorlar, hem ideallerinden etkileniyorlar. Dolayısıyla ekserisi eğitimci olduğu için dönemin şairlerinin ikinci kuşakta, milli edebiyat döneminin ikinci kuşağında da eğitimcilik, öğretmenlik mesleği tercih ediliyor. Evet. Ve çok güzel bir şekilde mesleklerini sürdürüyorlar. Bunları biz öğrencilerinin hatıralarında da görebiliriz. Bir kısmının öğrencilerinin hatıraları vardır.
Hatta ünlü öğrencileri bile vardır belki değil mi?
Muhakkak, muhakkak.
Ne güzel. Peki tıp fakültesinden sonra başka bir deneme yapıyor mu? Gazeteciliğe başlamadan farklı fakülteye geçişi var mı?
Hukuk fakültesi ne giriyor? Hukuk fakültesinden sonra kısa bir memurluk süreci var. Bir dönem Faruk Nafiz Çamlıbel gibi milletvekilliği yapıyor Demokrat Parti'de.
Evet. Bir öğretmenlik yapıyor bunları.
Sonra öğretmen olarak hayatını idam ettiriyor, devam ediyor.
Evet.
Milliyet gazetesi, Tasviri Efkar, Cumhuriyet, Ulus, Zafer gibi gazetelerde yazıları yayımlanıyor Orhan Seyfi Orhun'un. Şiir yaşamına dair de şunları söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı yıllarında tanınan Aruz'dan Hece'ye geçtikten sonraki şiirlerini Yeni Mecmua dergisinde yayınlıyor. Bunun yanında Büyük Mecmua, Yarın dergilerinde de şiirleri yayımlanıyor. Orhan Seyfi gençlik döneminde Rüştiye öğrencisiyken yani lise öğrencisiyken Abdülhak Hamit, Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret gibi isimlerin etkisinde kalıyor.
Evet.
Lise hayatından sonra artık üniversite ve lisans eğitimi başladığı sırada da Ziya Gökalp'le tanışıyor. Zaten Orhan Seyfi Orhun'un dönüşümü Ziya Gökalp'le tanışmasıyla başlıyor diyebiliriz. Çünkü diğer şairler gibi bizim klasik yazınımızı, ulusal yazından önce, milli edebiyattan önce geçerli olan klasik yazınımızı, divan nazım biçimlerini tercih ediyor bu şairler. Orhan Seyfi Orhun da onlardan birisi. Gençlik döneminde şiirle tanıştıktan sonra Aruz'la yazmaya başlıyor. Aruz'la bir süre yazdıktan sonra az önce bahsettiğim üzere Ziya Gökalp ve diğer milli edebiyat savunucuları, yeni lisan savunucuları etkisiyle artık Hece ile yazmaya başlıyor. Hece veznini milli bir vezin olarak kabul ediyor. Ve ileride de Hece ile yazdığı şiirleriyle adından çokça söz ettiriyor.
Ve kullandığı dil de tamamen arı bir Türkçe değil mi?
Arı bir Türkçedir. Yer yer ağdalı çok nadirdir. Orhan Seyfi Orhun'un çok nadir ağdalı şiirlerine rastlayabiliriz. O da ilk döneminde, gençlik döneminde yazdığı şiirler arasında yer alır. Özellikle Aruz'la yazılan şiirleri.
Bir de hani siz az evvel dediniz pek çok şiiri bestelenmiştir diye. Şimdi bestele ve bir tanesine Veda Buğsesi'yle bir örnek verdik. Evet. O zaman şunu da sormak istiyorum. İşlediği temalar hep insan sevgisi midir? Yoksa milli duyguların olduğu şiirler de var mıdır? Hamasi şiirleri de var mıdır?
Tabii ki de vardır. Hı hı. Diğer hecenin beş şairi gibi Orhan Seyfi Orhan da milli bir şairdir. Hı hı. Dolayısıyla bunu şiirine, sanatına yansıtmıştır. Orhan Seyfi Orhan'ın şiirlerinde sadece duygu yoktur, fikir de vardır diyebiliriz. Vatan sevgisi, hürriyet sevgisi, cumhuriyet sevgisi, cumhuriyet kurulduktan sonra da hı hı. devam eden süreçte bu tip temalara rastlamak mümkündür. Ama Orhan Seyfi Orhan, Faruk Nafiz'den sonra hecenin beş şairi içindeki ikinci romantiktir de diyebiliriz. Hı. Çünkü en güçlü romantik şiirleri yazmıştır o dönemde. Hı hı hı. Yine bestelenen benim çok sevdiğim "Sen gül dalında gonca, ben dağ yolunda yonca, hı. sen açılır gülersin, ben sararıp solunca" diye hı. başlayan Zeki Arif Ataergin bestesi olan şiiri vardır. Bu da işte dillere pelesenk olmuştur. Evet. Hatta en güzel bana kalırsa Alaaddin Yavaşça'dan dinlerim ben hı. yer yer.
Tavsiye edilir bu arada.
Doğrudur. Dinleyicilerimize de evet. tavsiye etmiş olalım bu vesileyle.
Evet. Evet.
Dolayısıyla Orhan Seyfi Orhan'ın romantik bir yanı var. Faruk Nafiz Çamlıbel'den sonra. Onun bireysel şiirleri, lirik şiirleri epik şiirlerinin önüne geçmiştir. Hı hı. Epik şiirleri de mevcuttur az önce söylediğim üzere. Akın'dan Akın'a, 1916'da Akın'dan Akın'a isimli şiir kitabında topladığı eserler hı hı. ekseriyetle zaten vatan millet sevgisi temalı şiirlerdir. Hı hı hı. Memleket sevgisi temalı şiirlerdir. Orhan Seyfi Orhan diğer şairlerimiz gibi bunu her programda söylemeyi gereği hissediyorum nedense çok yönlü bir kişilik. Hı hı. Zaten şairlerin sanırım en büyük özelliği budur diyebiliriz. Hı hı. Eğitimci yanları var, hukukçu yanları var.
Milletvekili edenin siyasetçi.
Siyasi yanları var, hı hı. politik yanları var. Hı hı. Hayatın içindeler, toplumun içindeler. Bu çok önemli bir şeydir. Hı hı. Özellikle Cumhuriyet döneminde ve öncesindeki dönemde yetişen şairler. Hı hı. O yüzden eserleri böyle bir çeşni gibidir. Bizim Türk hı hı. edebiyatımızın en leziz eserlerini vermişlerdir.
Hani böyle fil dişi kulelere kendilerini kapatmış insanlar olsa böyle şiirler çıkmazdı zaten.
Çıkmazdı, muhakkak çıkmazdı. Daha hı. farklı eserler ortaya hı. çıkardı. Hı hı hı. Onu tercih eden büyük isimler de var. Var ama tabii biz milli edebiyat dönemini konuştuğumuz için, evet. beş hececileri konuştuğumuz için neden beş hececiler olarak anılmayı hak ediyorlar? Buna parmak basmak lazım, bu noktaya hı. dikkat çekmek lazım diye düşünüyorum.
Evet. Vatan duygusunun işlendiği, milli duyguların işlendiği şiirleri de var dedik Orhan Seyfi Orhan'ın. Ve bu şairimizden sonra da Vatan Destanı'nı bir okuyalım.
Tabii.
Sonrasında onun üzerinde Halit Fahri Ozansoy'un bu şiiri üzerinde de kendilerinin hem beş hececiler içerisindeki yerini hem de tarzı üzerinde biraz daha sohbet etmiş olalım. Vatan Destanı uzun bir şiir sevgili dinleyenlerimiz. Sadece bir bölümü diyerek size aktarmamız doğru olacak. O kadar dolu ki toprağın şanla, bir değil sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla, göklerde yazılı destan gibisin. Hep böyle bulutlar içinde başın, hilali kucaklar her vatandaşın. Geçse de asırlar tazedir yaşın. O kadar Levent'sin, fidan gibisin. Ey bütün cihana bedel Türkeli, açtığın cenklerin yoktur evveli. Tarih bir nehir ki coşkundur seli. Sen ona nispetle umman gibisin. Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün, bir yandan cefalı bir ömür sürdün. Fakat ne derece ezildinse dün, şimdi gene tunçtan kalkan gibisin. Bir insan nihayet kemikle ettir. Bu et, bu kemiğe can, hürriyettir. En büyük hürriyet cumhuriyettir. Demek şimdi sen bir cihan gibisin. Evet. Evet, bu şiir devam eder ama bizim de vaktimiz sınırlı olduğu için sevgili dinleyenlerimiz, Halit Fahri Ozan Soy'un Vatan Destanı'ndan bir bölümü aktardık ama Bilede Yaman şimdi bize şairin kimliği üzerine ve tarzı üzerine yorumlarını iletecek.
Öncelikle yüreğinize sağlık. Halit Fahri Ozan Soy da Ece'nin diğer beş şairi gibi 1800'lerin sonunda doğmuş bir şairdir. Hı. Ve 1970'lerde vefat etmiştir. Akrandır Hece'nin beş şairi. Aynı dönemin insanları oldukları için doğum tarihleri ve vefat tarihleri
yakın,
aşağı yukarı yakın,
birbirine.
Yakındır.
Evet, evet.
Bakırköy Lisesi olarak bilinen Bakırköy Rüşdiyesini ve Galatasaray Lisesini bitiriyor Halit Fahri Ozan Soy. Uzun yıllar Muğla ve İstanbul'da lise öğretmenliği yapıyor. Hı. Halit Fahri Ozan Soy'un da eğitimci kimliği mevcuttur. Diğer şairlerimiz gibi. Halit Fahri Ozan Soy'un Hece'nin beş şairi içerisinde onu ayıran en temel özelliği Fecr-i Ati'den en çok etkilenmiş şair olmasıdır. Gençlik yıllarında ilk döneminde özellikle 1912'de Fecr-i Ati beyannamesi yayınlandıktan sonra Rubab ve Şehbal dergilerinde şiirlerini yayınlıyor Halit Fahri Ozan Soy ve bu şiirlerde tamamen bir Fecr-i Ati etkisi, Fecr-i Ati öykünmesi mevcuttur.
O zaman bunlara aruza mı gidiyoruz bu noktada biz?
Doğrudur. Birçoğu aruzla yazılmış şiirlerdir. Hı hı. Serbest müstezatlar vardır bu şiirlerin içerisinde. Ve aynı zamanda heceye de göz kırpan divan biçimlerinin kullanıldığı fakat hece ölçüsünün tercih edildiği böyle harman edilmiş bir tarz da vardır Halit Fahri Ozan Soy'da. Sonraki dönemlerinde artık hece ölçüsü benimsenmeye başladıktan sonra ulusal yazın düşüncesi hecenin beş şairi gibi diğer dört şairi gibi Halit Fahri Ozan Soy'u da sardıktan sonra bu düşünce muazzam bir şiir kalem alıyor. O şiirin adı da Aruza Veda'dır.
Aa, çok hoş.
Aruza Veda şiirini meraklı okuyucularımıza bırakalım. Onlar okurlarsa memnuniyet duyarız. Aruza Veda şiirinde
ne der? Özetle.
Hani özetle şunu
aklınızda
söylüyor.
Aklınızda sizin vardır büyük bir ihtimalle.
Özetle şunu söylüyor. Şiiri. Aruz'la neden vedalaşılması gerektiğine dair ipuçları verir. Aruza Veda şiirinde aruzu yermeden, kötülemeden o kadar güzel bir veda biçimi vardır ki aruza hasret duyacağını dile getirir ama artık aruzla vedalaşması gerektiğini, hece ölçüsüyle yazması gerektiğini, kendine düstur edindiğini okuyucuya çok güzel bir dille, çok romantik bir dille aktarmıştır.
Bakın merak uyandırdınız şimdi.
Ben hatta ilk hemen girişinden bir kuple.
Varsa harika olur, çok iyi olur.
İlk hasretiyle gençliğimin ilk elemleri, ey paslı tellerinde gülen ağlayan aruz, ey eski dost yad edelim eski demleri, madem ki son sadağını dağıtmış, yorulmuşuz.
Bir tane daha.
Devam edelim. Anlat alevli bir çölün üstünde ansızın, billur sesinle hıçkırarak doğduğun günü. Bin bir diyarda bin bir ilahi güzel kızın, anlat nasıl terennümün inletti gönlünü.
Çok güzel.
Yani bir taraftan aruza hayranlığını dile getiriyor.
Evet, evet.
Aruza büyük bir kutsallık atfediyor.
Yani biraz
bir
böyle sanki vefa duyuyoruz,
evet,
değil mi?
Evet, vefa duyuyoruz. Ama bir taraftan da vedalaşması gerektiğini söylüyor.
Evet.
Bu bakımdan Halit Fahri Ozan Soy'un Beş Ececiler içerisinde aruza keskin bir biçimde tavır koyup, mesafe koyup terk ettiğini söyleyemiyoruz. O mesafeyi koyarken daha yumuşak, daha estetik bir tarz yakalıyor Halit Fahri Ozan Soy. Yalın Türkçe'ye yöneldikten sonra Halit Fahri Ozan Soy şiirlerinde Nedim adında bir edebiyat dergisi çıkarıyor. Fakat ne yazık ki ben araştırma yapıyorum ama Nedim dergisinin bütün sayısına ulaşamıyorum. Bu vesileyle dinleyicilerimize de bu durumu belirtmiş olalım. Bu Nedim dergisinin tüm sayısı elinde olan varsa
lütfen
çok memnun oluruz yani bizimle paylaşırlarsa.
Evet, özel bir merak
çünkü
alan tabii.
Bu dönem çok böyle spesifik, özellikle çalışılması gereken bir dönem diye düşünüyorum. Bunu geçen programda da söylemiştim. Tabir yerindeyse o dönemi çalışmak samanlıkta iğne aramaya benziyor bazı konular için. Ama muazzam bir çeşitlilik var, muazzam bir bereket var. Bu dönemde yeşermeye başlayan Türkçenin en yalın, en sade ve en estetik eserlerinin oluşmaya başladığı dönem. Bizim klasik yazınımızdan sonra. Dolayısıyla bunu vurguladıktan sonra Halit Fahri Ozan Soy'un şiirleri hangi dergilerde yayınlanmış ondan bahsedeyim. Yarın dergisi var, Hayat dergisi var, Ayda Bir dergisi var, Yarım Ay dergisi var. Ve bunların yanında en önemli olanlar Çınaraltı, Varlık ve Hisar gibi dergilerde yayınlanıyor.
Şimdi mesela kimi bu dergi isimlerinden, kimisi için Nedim'den bahsettiniz ya, yabancı gelmiyor bize. Siz bu diğer dergilere de ulaşmak gereği duyuyor musunuz bir araştırmacı
muhakkak
olarak?
Ulaşılabiliyor mu
onlara?
Şimdi ben tarihçi değilim, edebiyat tarihçisi de değilim. Ben sadece meraklı bir şair namzetiyim. Evet. Meraklı bir şiir işçisiyim. Dolayısıyla bizim edebiyatımızda önceki şairlerimiz neler yazmışlar, neler söylemişler, bunları çok yönlü incelemenin hem bugünkü şiirimize katkı sunacağını, bugünkü dilimizi daha iyi seviyeye getireceğini düşünüyorum. O yüzden hani şunu söylemek isterim. Marlowe olmasaydı Shakespeare olmazdı. Bizde de bunun yansıması mümkündür. Yahya Kemal olmasaydı Tanpınar olmazdı. Tanpınar olmasaydı birçok çağdaş şairden söz edemezdik.
Burada bir etkilenme
Dolayısıyla burada bir etkilenme söz konusu. O yüzden bu çalışmaları önemsiyoruz.
Doğru,
muhakkak edebiyatçılar, edebiyat tarihçileri vardır bu dönemi çalışan, bu dönemi merak eden. Ben sadece daha çok araştırılması gerektiğini, daha çok paylaşılabilir ve ulaşılabilir olması gerektiğini düşünüyorum. Hele ki böylesi dijital bir çağda.
Ben de kendime buradan bir şey çıkarttım ama bile de ama. Hayır, şöyle ki yani
buyurun.
Kendime bir görev çıkarttım. Bundan sonra benim pek çok konuğum olduğu için Türk Dili Edebiyatı mezunu olan konuklarıma Nedim dergisiyle ilgili bir şeyler varsa elinizde diye ricacı olacağım.
Çok evet. Teşekkür ederim. Çok memnun olurum.
Peki bu yazmış olduğu şiirlerdeki temalar nasıl?
Genellikle aşk ve kadın temalarını işliyor Halit Fahri Ozansoy. Biz az önce Halit Fahri Ozansoy'un Vatan Destanı'nı siz okudunuz.
Evet.
Biz o şiirde muhakkak hamasi duygular gördük, milli duygular gördük. Fakat bunun yanında Halit Fahri Ozansoy'un milli bir şair olmasının yanında aşk ve kadın temalarını işlediği çok güçlü şiirleri de var. Ece'nin beş şairinin ortak özelliklerinden biridir zaten bu. Milli şairlerdir.
Aynı zamanda.
Milliyetçi insanlardır. Fakat çok güzel bireysel lirik şiirler yazmışlardır.
Peki Yusuf Ziya Ortaç'a geldiğimizde onun şiire bakışı, dile bakışı, temaları hakkında, işlediği temalar hakkında şöyle bir kısa bir özet yapabilir miyiz?
Tabii ki. Yusuf Ziya Ortaç da 1895'te İstanbul'da doğuyor. 1967'de yine İstanbul'a yaşamını yitiriyor. Yusuf Ziya Ortaç'ın Hecenin Beş Şairi içerisinde ayrıldığı nokta onun hiciv yönü. Hiciv seven, komedi seven, daha böyle nükteli yazıları, nükteli şiirleri, nükteli fıkraları olan bir isimdir Yusuf Ziya Ortaç. Ki nitekim Akbaba dergisini Orhan Seyfi Orhun'la birlikte çıkarıyorlar. Enis Behiç Kor Yürek de bu dergide yazıyor. Hatta şöyle bir ayrıntı var. Bir önceki programda bahsetmiştik. Çimdik adını kullanıyordu
evet,
Enis Behiç Kor Yürek. Aynı zamanda Yusuf Ziya Ortaç da Çimdik lakabını kullanıyor. Bu mahlasla iki şairin ortaklaşa aynı mahlası kullanarak yazdığı yazılar var. Bunları tabii hangisi hangisinin yazısı bu tarzı edebiyat tarihçileri daha iyi yakalar diye düşünüyorum.
Evet.
Hani bunu yakalamak pek mümkün değil.
Çok
ama Akbaba dergisi deyince akla Yusuf Ziya Ortaç gelir.
Bir incelik gerektiriyor tabii onu yakalayabilmek de doğru. Evet.
Yusuf Ziya Ortaç da kısaca söyleyeyim. Dediğim gibi diğer Ece'nin Beş Şairi gibi eğitimci kimliğiyle maruftur. Aynı zamanda politik kimliğiyle maruftur. Ordu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer almıştır. Birçok eser vermiştir. Hem şiir dalında, hem fıkra dalında, hem makale dalında denemeleri vardır Yusuf Ziya Ortaç'ın. Diğer şairlerimiz gibi çok yönlü bir kişiliktir. Onun nüktedan şahsiyeti de bizim edebiyatımızda ayrı bir yerde durur. Son olarak da şunu söyleyeyim. Akbaba dergisinde Garip Akım ortaya çıktıktan sonra Orhan Veli Kanağa ve diğer Garip Akım'ın diğer savunucularına Melih Cevdet Anday'a, Oktay Rıfat Horozcu'ya en ağır eleştirileri hiciv yoluyla komiklik yaparak en iyi şekilde ortaya koyan isimdir aslında Yusuf Ziya Ortaç.
Evet.
Bunu da belki başka bir programımızda bu konuyu da
Evet, açıp bundan sonra konuşabiliriz. Evet, dinleyenlerimize de söyleyelim. Bundan sonra biraz daha farklı programlar olacak. Biraz daha şairlerimiz üzerine ve özel örnekleri üzerine bolca sohbet edeceğimiz şiir gemileri sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenlerimiz, o zaman Yusuf Ziya Ortaç'ın bir şiiriyle bugünkü programımızı nihayetlendirelim. Bakalım burada siz neler bulabileceksiniz? Az evvel Vlad Yaman dedi ki, yani onu da biz söylemeyelim, meraklısı okusun, bulsun. Evet, hani biz balık tutmayı öğretelim. Değil mi? İnşallah. Şöyle aklınızda şöyle bir soru işareti kalsın. Ben merak ediyorum sizin kesinlikle söylediklerinizi ve sonrasında araştırma gereği duyuyorum. Evet,
çok
Yusuf,
teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Yusuf Ziya Ortaç'ın Bulsam şiirini okuyalım bakalım. Bulsam bir sihirli anahtar bulsam, toprak kilidini açsam dünyanın, çözsem düğüm düğüm muammasını, ölüm denen sonsuz büyük rüyanın. Gelse bahçe bahçe mevsimler dile, ağaçlar çiçekler konuşsa biraz, kimdi şu dallarda kızıl gülleri böyle alev alev yakan sihirbaz? Bulsam bir sihirli anahtar bulsam, ne yıldızlar için ne güller için, alnı eşiğinde bekleyenlere, açılmak bilmeyen gönüller için. Ve sevgili dinleyenlerimiz, Yusuf Ziya Ortaç'ın Bulsam şiiriyle şiir gemisinde veda ediyoruz sizlere. Bled Yaman, çok teşekkür
ben
ederiz.
Ben çok teşekkür ederim.
Yine çok keyifli bir sohbetti.
Çok sağ olun. Benim için de öyleydi. Herkese hürmetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz buradan.
Evet, şiir kokan bir 30 dakikayı paylaştık. Feray Uz, Vlad Yaman, Aslı Yıkılmaz, Yasemin Pamukçu ben. Önümüzdeki hafta yine tam da güvertede sizleri bekliyor olacağız şiir gemisinde. Hoşçakalın. Şiir gemisi.